Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Konumuz namazın çekirdekleri. Üstadımız 9. sözde tesbih, tekbir ve hamd namazın çekirdekleri hükmündedir diyor. Tesbih, tekbir, hamd. Tesbih, tazim, şükür de deniliyor. Yani Sübhanallah ile Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyoruz. Allahu Ekber ile Cenab-ı Hakk'ın azamet ve kibriyasını ilan ediyoruz. Elhamdülillah ile Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz. Cenab-ı Hakk'a şükrediyoruz. Namazın çekirdekleri hükmündedir. Niye? Çünkü namazın harekat ve eskarında, namazın hareketlerinde ve okunan zikirlerinde bu üç şey her tarafta bulunuyor. Namazın her tarafında bulunuyor. Mesela Allahu Ekber diyoruz. Namaza başlıyoruz. Tekbir. Subhaneke duasını okuyoruz. Subhaneke tesbih. Ve bihamdik şükür veya hamd. Şükür ve hamd ve tesbih ve tazim mesela yakın anlamlara geliyor. Birbiri içinde kullanılabiliyor. Mesela rükua gidiyoruz. Allahu Ekber tekbir. Subhane Rabbiyel Azim rükuda tekrar ediyoruz. Tesbih. Rükudan kalkınca semi Allahu limen hamide hamd. Secdeye gidiyoruz. Allahu Ekber tekbir. Secdede Subhane Rabbiyel Ala diyoruz. Üç kere tekrar ediyoruz. Tesbih. Secdeden kıyama tekrar kalkarken Allahu Ekber dedikten sonra Fatiha suresini okuyoruz. Namazın, her namazın başında, her rekatta okuyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, hamd. Sonra namaz bittikten sonra bu üç manayı tekit ve takviye ifadesini kullanıyor üstad. Kuvvetlendirmek, güçlendirmek için yine 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber zikrini çekmek suretiyle yapıyoruz. Peki bunlar ne manaya geliyor? Tesbih. Sübhanallah ile Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyoruz. 11. şuada aynen şu ifadeler geçiyor. Cenab-ı Hakk'ı şerikten, yani ortaktan, kusurdan, noksaniyetten, zulümden, acizden, merhametsizlikten, ihtiyaçtan, aldatmaktan, kemal, cemal ve celaline muhalif olan bütün kusuratta ne kadar kusur varsa hepsinden takdis ve tenzih etmek manasına geliyor. Yani ya Rabbi sen mülkünde senin şerikin yoktur. Teksin, birsin, ehadsin, vahidsin. Yegane hakimiyet ve saltanat sana aittir. İşte mülkünde iştirak yeri olmak veya şeriki olmaktan seni tenzih ediyorum. Seni takdis ediyorum. Sen bundan nihayetsiz derecede uzaksın. Manasında ne kadar olumsuzluk varsa hepsinden, ne kadar menfi sıfat varsa hepsinden, kusurattan, noksan ilahir, Cenab-ı Hakk'ı takdis ve tenzih etmek manasına geliyormuş tesbih. Tekbir yani Allahu Ekber. Allah büyüktür. Allah'ın büyüklüğünü, azametini, kibriyasını, uluhiyetini ilan etmek manasında marifetimiz haricindeki kemalat-ı kibriyasının mücmel bir hulasasıdır diye bir tarif getiriyor 16. sözde. Ne demek? Bizim bildiğimiz her şeyden Allah zaten büyüktür. Bilmediğimiz, akıl terazisinin tartamayacağı, ilmimizin ulaşamayacağı ne kadar şey varsa, marifetimiz haricinde ne kadar büyük, ne kadar işte dehşetengiz, ne kadar devasa, ne varsa Allah ondan da büyüktür. Allah zatı itibariyle büyüktür. Sıfatları itibariyle, isimleri itibariyle büyüktür. Zat deyince akla tabii büyük deyince bizim aklımıza büyüklüğü biz cisimle anladığımız için öyle şey geliyor. Onu öyle düşünmemek lazım. Zaten o alana girmek bize haram. Cenab-ı Hakk'ın zatını düşünmek. Çünkü kabiliyet ve potansiyel itibariyle Cenab-ı Hakk'ın zatını düşünecek bir mekanizma, o fiili yapabilecek bir aza ve cihazat, onun karşılığı bir şey bizde yok. Dolayısıyla biz izafi olarak her şeyi benzeterek, çağrışım yaparak veya bildiğimiz şeylerle veya ilmimiz dahilinde düşündüğümüz için ne düşünsek Cenab-ı Hak ondan münezzeh müberra olduğundan dolayı zatını düşünmek haram. Ama Cenab-ı Hakk'ın isimlerini, sıfatlarını, onların tecellilerini, kainattaki tezahürlerini düşünmek, bu hem büyük bir ibadet hem de marifetullah, imanın inkişafına vesile, marifetin inkişafına vesile. Dolayısıyla o alanda düşündüğümüzde Cenab-ı Hakk'ın kudreti, ilmi her şeyin fevkindedir. Kudreti, ilmi. Burada tabii Cenab-ı Hakk'ın kudret ve ilim sıfatları veya Kadir Alim isimleri geçiyor. Binbir esma, sonsuz zaten esma. Binbir diye hani tabir ediliyor ama sonsuz olan isimlerin hepsi buna dahil edilebilir. Büyüklük cihetinden. Hiçbir şey daire ilminden çıkamaz, tasarrufu kudretinden kaçamaz, kurtulamaz demekmiş. Allahu Ekber. Şükür peki, hamd nedir? Elhamdülillah bunun tercümanı. Namazda bunu çok işte Elhamdülillahi Rabbil Aleminle hemen başında Fatiha'yı okumak suretiyle ilan ediyoruz. 29. mektupta diyor ki ne kadar hamd ve medih varsa, kimden gelse, kime karşı olsa, ezelden ebede kadar hastır ve layıktır o zat-ı vacibül vücudaki Allah denilir. Yani bütün hamdler, bütün medihler, bütün övgüler, bütün senalar, bütün şükürler, minnettarlıklar hepsi Allah'a aittir ve Allah'a hastır. Küçük bir örnek vereyim. Mesela çok güzel bir ressam resim yapmış. O işte maşallah eline sağlık, harika yapmışsın, sanatın ne kadar mükemmel denilse tamam. Ama hakikatte o övgü, sena Allah'a aittir. Neden? Çünkü o ressamın beynine elektrik sinyallerini gönderen, hücrelerini tazeleyen, kanını temizleyen, kanını vücudunda dolaştıran, kalbini çalıştıran, hayatını veren, işte aza ve cihazatını intizamlı şekilde terbiye eden, tedbirini gören, ihtiyacını gözeten Allah'tır. O neticeyi, diyelim resimden bahsediyoruz, tablodan bahsediyoruz. Netice verecek sistemde aza ve cihazatı, kabiliyeti, meziyeti yaratan, ona ihsan ve ikramda bulunan Allah'tır. Onun arkasında kainatı, semavatı, güneşi, yıldızları, galaksileri çalıştıran Allah'tır. Çünkü bir anlık nefesin maliyeti eşittir kainat. Cenab-ı Hak bize her nefes aldığımızda kainat kadar bir maliyet, bir yatırım yapıyor, bir harcama yapıyor. Dolayısıyla ona yapılan bütün övgüler Allah'ındır. Bu bir örnek. Bunun gibi ne kadar övgü sena varsa dolaylı veya doğrudan hepsi Cenab-ı Hakk'a aittir. Buna da biz ne diyoruz? Şükür. Şükür diyoruz. Peki namazda bunları nasıl, ne için kullanıyoruz? Yine 9. söze müracaat ettiğimizde namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih, tazim, şükürdür. Yani celaline karşı kavlen, fiilen Sübhanallah deyip takdis etmek, kemaline karşı lafzen, amelen Allahu Ekber deyip tazim etmek, cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen Elhamdülillah deyip şükretmektir. Burada cemal, celal ve kemal ifadeleri geçti. Cenab-ı Hakk'ın isimleri, bir kısım esması genelde ikiye ayrılıyor. Celali ve cemali deniliyor. Bir de üçe ayrılıyor. Kemali esma. Celali esma, cemali esma, kemali esma. Bunlar birbirinden ayrı değil. Bunlar sadece cemalidir tecellileri itibariyle baktığımızda. Bunlar da sadece kemalidir. Bazen celali esmada cemal, cemali esmada celal, kemali esmada celal görülebiliyor. Ama tasnif edildiğinde bir kısım esmaya cemali, bir kısım esmaya celali, bir kısım esmaya da kemali esma denilmiş. Celaline karşı kavlen fiilen Sübhanallah deyip takdis etmek. Yani celali isimlerini, o isimlerin tecellilerine şahit olup, görüp, Cenab-ı Hakk'ın kusurdan, noksanlıktan, ne kadar olumsuz haslet, ne kadar menfi sıfat varsa ondan takdis etmek. Cenab-ı Hak bundan müberradır, münezzehtir, alidir, yücedir, nihayetsiz derecede uzaktır demek manasına geliyor ki, mesela celil, Cenab-ı Hakk'ın zaten celali esma buradan geliyor. Kahhar, müntakim, celali esma. Cenab-ı Hak zalimleri kahreder. Düşmanlarından intikam alır. Zalimlere hesap soramamak, yani adaletsizlikten münezzehtir. Adaletsizlikten onu takdis ediyoruz, diyoruz Sübhanallah derken. Cenab-ı Hak işte hesap soramamaktan, yapılan zulmü veya ihaneti unutmaktan veya onun gereğini yapamamaktan münezzehtir. Dolayısıyla tesbih ederken bunu ifade etmiş oluyoruz. Cebbar, Cenab-ı Hakk'ın bir celali esması. Hiçbir otorite onun iradesine ipotek koyamaz, kısıtlayamaz. Cenab-ı Hak neyi murad eder, neyi irade ederse onu yapar. Hiç kimse onu engelleyemez. Tabi bunlar kısa kısa meal. Yani bütününe baktığın zaman bir esmayı belki bir ders, belki birkaç ders içinde işlemek lazım. Üzerinde konuşmak lazım. Dolayısıyla başkasının iradesine, gücüne, otoritesine diyelim, mahkum olmaktan Cenab-ı Hak münezzehtir, müberradır. Yine celali esma hakim, sultan. Yani hakimiyet ve saltanatında hiçbir şey ona mülk iddiasında bulunamaz. Hiçbir kimse ona müdahale edemez. Mülküne iştirak ettirmekten münezzehtir. Onu Sübhanallah ile takdis ediyoruz. Şerikten, ortaktan, yardımcıdan, yardıma muhtaç olmaktan Sübhanallah ile ilan ediyoruz. Takdis ediyoruz. Kemaline karşı lafzen, amelen Allahu Ekber deyip tazip etmek. Burada geçen ifadelerde mesela dikkatinizi çekmiştir. Ne dedi biraz önce? Şuradan tekrar bakayım. Kavlen ve fiilen Sübhanallah demek. Kavli zaten sözlü demek. Sözlü Sübhanallah demek. Fiilen nasıl Sübhanallah diyoruz? Namaz kılarak. Kıldığımız namazla biz şuurumuz idrak etse de, taalluk etse de, etmese de biz ne yapıyoruz? Cenab-ı Hakk'ı takdis ediyoruz, tesbih ediyoruz. Namaz kılarak. Buradan şu sonuç çıkar. Namaz kılmayan kişi Cenab-ı Hakk'ı takdis etmiyor veya tesbih etmiyor. Veya o yapması gereken külli ibadeti terk ediyor. Aynı şekilde Allahu Ekber'in büyüklüğünü, azametini, kibriyasını, uluhiyetini, yüceliğini ilan etmiyor. Bunu yapması gereken muhatap olduğu halde, halife olduğu halde, Allah'ın muhatabı olduğu halde, bunu yapabilecek kapasite, potansiyel, aza ve cihazat bütün derinliğiyle kendisine ihsan edildiği halde ihmal ediyor. Kemaline karşı lafzen ve amelen. Cenab-ı Hakk'ın kemali isimleri var. Mesela kebir, azim. Cenab-ı Hak büyüktür. İşte bunun için biz Allahu Ekber diyoruz. Her acif ve tavrı aklın haricindeki her şeyden daha büyüktür Allah. Neyi düşünürsen ondan büyüktür. Düşünemediğin ne varsa, ne kadar büyükse ondan da büyüktür. Samet, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Ya nasıl olur? Allah büyüktür. Allah küçük değildir ki. Allah zayıf değildir ki. Allah nakıs değildir ki. Allahu Ekber. Kadir. Allah kadirdir, kavidir, muktedirdir. Mutlak güç, sonsuz güç sahibidir. Onun için zerrat ve seyyarat, üstadın ifadesi, zerrat ve seyyarat onun emrine muti ve musahhardır. Yani atomları idare ve terbiye ederken, diğer taraftan galaksileri, gezegenleri emrine, hükmüne itaat ettiriyor. Birisi ona kolayken diğeri ona zor değil. Her şeyi o kibriya sahibi, büyüklük, azamet sahibi, gücü, kudreti büyük olan Allah, ilmi iradesi nihayetsiz olan Allah, bütün esması büyük, kebir olan Allah idare ediyor. Onun için namazda Allahu Ekber, Allahu Ekber demelerimiz bu manaya geliyor. Diğer taraftan cemaline karşı kalben, lisanen, bedenen elhamdülillah deyip şükretmek. Cemaline karşı dediği, yani cemali tecellilere karşı. Mesela Cenab-ı Hak bizim rezzakımızdır, bizi rızıklandırır. Cenab-ı Hak şafidir, bize hastalıklarımızda şifa verir. Cenab-ı Hak nafidir, fayda ihsan eder. Cenab-ı Hak kerimdir, bize ikramda, ihsanda bulunur. Bundan dolayı biz ona minnettar oluruz, teşekkür ederiz, hamd ederiz, şükrederiz. Neyle? Elhamdülillah demek suretiyle. İşte namazdaki, biz bilsek bilmesek, şuurumuz taalluk etmese bile kıldığımız namazda bu manaları ihtiva ediyormuş. Ama tabii ki şuurlu olursa daha güzel, daha kaliteli ve keyfiyetli bir ibadet ortaya koymuş oluyoruz. Burada üç şey söyledi. Diğerlerinde üç şey söylemedi. Elhamdülillah'ı bir kalben, iki lisanen, üç bedenen söylüyormuşuz. Lisanen zaten elhamdülillahi rabbil alemin gibi söylüyoruz. Peki bedenen namaz kılmamız zaten Cenab-ı Hakk'a hamd ve şükür manasına geliyor. Şükrü azam namazdır. En büyük şükür. Peki kalben ne demek? Kalben de şükrümüzü lisanen bedenen ifade ettiğimiz manayı kalbimizde tasdik etmesi. Mesela adam hasta, soruyorsun nasılsın? Elhamdülillah. Ama kalbi aynı şeyi söylüyor mu? Kalben diyor ki ya işte bu hastalık bizi nereden buldu geldi. Mesela. Öyle değil. Dolayısıyla hamdın kamil manası kalben ve lisanen olandır. Kalben olmayınca lisanen ne kadar olsa da sahih olmuyor. Şimdi bu namazın çekirdekleri olan Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber ifadelerini biz namaz dışında kullanacak mıyız? Elbette. Çünkü bunlar bizim dinimizin, bizim imanımızın, İslamiyetimizin mübarek, mukaddes kelimatı. Bunları kullanacağız. Günümüzde tabii çok yabancı, uyduruk şeyler de girmiş. Gençliğimiz maalesef kullanıyor bunları. Selamu aleyküm yerine okullarda zorla kullandırıldı. Askeriyede falan filan, neyse. Cenab-ı Hak inşallah o günler geride kalıyor yavaş yavaş. İslamlaşma, İslam'a daha yakınlaşma manası inşallah her geçen zamanda inkişaf ediyor. Selamu aleyküm yerine tünaydın, günaydın. Allah'a ısmarladık, Allah'a emanet yerinde. Esen kal, bay bay gibi. Mesela işte gençler diyelim, şöyle çok harika, güzel bir şey görüyor. Affedersin sözün meclisten dışarı, oha diyorlar mesela. Şaşırdığı zaman wow, ne demekse ben manasını bilmiyorum. Zaten manası da yoktur da. Yani bizim kullanmamız gereken kelimeler değil bunlar. Mesela bizim maşallah, inşallah, Allahu Ekber, Subhanallah, Fesubhanallah gibi bize ait olan, bizim özümüzü, esasımızın şeyi, dinimizin temeli olan şeyler var. Sünnet-i Seniyye, peygamberimizin ahlakı bunlar aynı zamanda. Hepsinin kendine has duaları, evradı, eskarı var, neyse. Peki bu üç mana üzerinde duruyorduk. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber, bu üç mukaddes cümlenin faydalarını, mahalli istimallerini dinle. Habbe Risalesi'nden bir ilem. İlem eyyühel aziz, ey aziz kardeşim bil. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber, bu üç mukaddes cümlenin faydalarını, mahalli istimallerini. Yani nerede kullanılır, ne zaman kullanılır? Bunları dinle. Bir, kalbinde hayat bulunan bir insan kainata, aleme bakarken idrakinden aciz, bilhassa şu boşlukta yapılan ilahi manevraları görmekle hayret içinde, hayretler içinde kalır. İşte bu gibi hayret ve dehşetengiz vaziyetleri ancak Sübhanallah cümlesinden neban eden ma-i zülali içmekle o hayret ateşi söner. Kalbinde hayat bulunan insan ifadesi, yani canlı yaşayan adam manasında değil. Kalbinde hayat bulunan insan, kalbinde iman olan kimse demek. Dolayısıyla iman olan, kalbinde iman olan insan kainata, aleme Allah namına bakar. Kainatın, alemin sahibi, maliki Allah'tır. Hadisat ve olayların tedbirini, terbiyesini yapan, gören, gözeten Allah'tır. Onun mülkünde bir yaprak bile kendi inisiyatifiyle, iradesiyle düşmez. Her şeyin hükümranı, hükümranlığı onun elindedir. Her şey onun kabzayı rububiyetindedir diyebilir kalbinde iman olan kimse. Böyle bakınca harikulade hayretengiz hadiseler karşısında hayretini ifade makamında Sübhanallah, fe Sübhanallah der. Fakat ben kendi adıma konuşayım. Biz bunda biraz geri kalmışız. Veya ciddi manada bu ameliyeyi hayatımızda tatbik etmiyoruz. Aslında her şey hayret edilecek derecede mucize. Mesela bazen soruyorlar, bazen söylüyorlar. Derste şurada burada da karşılaşabiliyoruz bazen. Adam diyor ki mesela peygamberimiz zamanında mucize vardı. Dolayısıyla insanlar o harikulade hadiseyi görünce iman ediyorlardı. Ama şimdi yok öyle bir şey. Şimdi de var. Neden? Peygamberimiz vefat ettiğinde peygamberimize mahsus mucizeler evet yok. Ama mucizeler peygamberin fiili değildi. Mucizeler Allah'ın fiilidir. Peygamberin elinde zahir olması Allah bu benim elçim, bu benim Resulümdür diye onu tasdik etmesidir. Ama mucize Allah'ın fiilidir. Ve ezelden ebede kadar Allah'ın işte kudreti, mucize manasında dediğimiz harikulade tasarruf ve icraatları cereyan ediyor, devam ediyor, edecek. Her şey mucize. Şimdi biz bunları görüp hayret etmemiz ne yapıyor? İcap ediyor. Ama biz aleme, kainata Allah namına bakarsak görürüz. Biz buna manayı harfi diyoruz. Harfi nazarla bakmak. Ne demek? Harf kendisini göstermez hiçbir zaman. Mesela Ahmet deyince ne aklımıza A harfi gelir, ne H harfi gelir, ne M harfi gelir. Ahmet'in kendisi gelir. Harfi nazar, yani aynı bu şekilde bakarsak ağaç da aslında bir harftir. Kendisini göstermez. Ağaç mesela o meyveleriyle ya Kerim diyor, ya Rahim diyor, ya Hakim diyor, ya Alim diyor. Yani hikmet sahibi bir zat o elmayı yapmıştır. Çünkü o elmanın benim vücuduma ihtiyacını ağaç bilemez. İlim sahibi bir zat o elmayı yapmıştır. İlim sahibi olmayan bir zat onu yapamaz. Hatta bütün insanlığın bütün ilimleri de bir araya koyulsa, yoğrulsa yine onu yapmaktan acizdir. İşte müzeyyin diyor, ziynetli bir şekilde, süslü bir şekilde, sanatlı bir şekilde, estetik bir şekilde yaratılmış. İlahir, ağaç diyor da biz ona harfi nazarla bakmadığımız için göremiyoruz. Gafletle veya alelade işte ne diyoruz? Ülfet, alışkanlık olmuş artık. Onun için çok nazar etmiyoruz. Mesela arabanın camı kendisini hiç göstermez. Mesela arabayı kullanırken arabanın camına hiç bakmayız. Dışarıdaki olaylara bakarız. Arabanın camına bakarsak kaza yaparız. Arabanın camına odaklanırsak. Değil mi? İşte ağaca odaklanan da, ağaçta takılıp kalan da manen kaza yapıyor işte. Allah'ı, Allah'ın isimlerini göremiyor. Şimdi kainata, aleme bakarken biz Allah namına bakarsak Allah'ın isimlerinin tecellilerini görebiliriz dedik. Burada bir örnek verdi. Bilhassa şu boşlukta ilahi manevraları görmekle hayretler içinde kalır. Şu boşluk dediği uzay, semavat. Orada ilahi manevralar, yani o küreler, galaksiler kendi kendine hareket etmiyorlar. Onları döndüren, çeviren bir kudret var. Onun için onların manevraları Allah'tan, yani ilahi. Şimdi bu örneği anlamak için küçük bir örnek verelim. Mesela buraya bir adam gelse, havaya bir top atsa, o top kendisi böyle havada dönmeye başlasa, bir ip yok, bir şey yok. Attı, dönmeye başladı. Boşlukta düşmüyor, dönüyor, hareket ediyor. Bir tane de attı. Şimdi iki tane top havada dönüyor. Birbirlerine çarpmıyorlar ayrıca. 3, 5, 10, 50 tane top attı. Hepsi dönüyor. Hepsi de süratle dönüyor. Hiçbirisi diğerine çarpmıyor. Hiçbirisi düşmüyor. Şimdi ne yapacağız? Hayret edeceğiz. Allah Allah, nasıl yapıyor? Şimdi buna hayret eden insan semavatta uzay boşluğunda yapılan ilahi manevraları görüp hayret etmiyor. Oraları belki biz göremiyoruz ama artık her şey çok yakınlaştı. Dünya bir köy haline geldi. Semavattaki hadisatı insan belgesellerden, oradan buradan, her yerden görmemiz mümkün. Görüyoruz da nitekim o. Televizyondan, şuradan buradan. Semavatta bilim adamlarının ifadesine göre 300 ila 500 milyar galaksi var. O galaksilerin bir tanesinde en azından 200 ila 300 milyar yıldız var. Her galakside 200 ila 300 milyar yıldız var. 300 ila 500 milyar da galaksi var. Ve bunlar küreye arzdan binlerce, milyonlarca büyük. Camis Majoris dediği, senin abi burada anlatmıştı, duymuşsunuzdur. Bir tane yıldız. 7 dezilyon dünya büyüklüğünde. 7 dezilyon dünya büyüklüğünde. Yani dünyadan artık büyüklük dezilyon falana çıkıyor. Onları biz çok bilmiyoruz. 7'nin yanına 31 tane sıfır yazmanız gerekiyormuş. O kadar büyük. Ve bunun gibi yıldızlar boşlukta şuursuz, ilimsiz, iradesiz olduğu halde hareket ediyor. Bir dakika yolunu şaşırmıyor, birbirine çarpmıyor. İşte bunun için ne yapmak gerekiyor? Bunu görüp Subhanallah demek gerekiyor. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meşhur bir duası var. Çok duymuşsunuzdur. Burada zaman zaman söyleniyor. Allah, Allah'ım hayretimi artır. Allah'ım hayretimi artır. Yani hayretimi niye artır? Çünkü hayret etmeyen tesbih edemez. Hayret etmeyen Cenab-ı Hakk'ın antika mucize, şaşılacak, hayrete düşülecek eserlerini göremez. İşte göremez. Göremeyince de hayret edemez. Hayret etmeyince de Cenab-ı Hakk'ı tesbih edemez. Hayret eden Sübhanallah fe Sübhanallah ile ve bunun gibi tesbihatla Cenab-ı Hakk'ı, Rabbini nekaisten, noksanlıktan, kusurdan tenzih eder, takdis eder. Mesela Üstad Hazretleri'nin bir ifadesi var. Aklın da bir secdesi var diyor. 23. sözde belki kelime çarpmış olabilir. Akıl için hayret secdesi ifadesini kullanıyor. Yani aklın secdesi hayret etmekmiş. Evet. Ama biz ne kadar hayret ediyoruz? Mesela nefes alıyoruz, nefesin farkında değiliz. Her gün nefes alıyoruz. Kaç bin defa, kaç milyon defa bilmiyoruz sayısını. Mesela su. H2O diye öğretiliyor okulda. 2 hidrojen, 1 oksijen. Üstad da bunu Ayetül Kübra'da nazara veriyor. Birisi yanıcı, birisi yakıcı madde. Ortaya çıkan serin ve söndürücü bir madde. Su. Aynı su, yani yağmur olarak binlerce kilometre tepeden başımıza yağıyor. Bir madde ne kadar uzaktan düşerse o kadar ağırlaşır. Normalde o yağmur tanesi kurşun gibi başımızı delip geçmesi lazım. Ama o öyle yapmıyor. Başımızı okşuyor. Hayret edilmesi lazım. Önümüze zeytin geliyor mesela. Hayret etmiyoruz. Allah Kur'an'da zeytine yemin ediyor. Vettini ve zeytuni. Deveye bakmazlar mı diyor. Gerçi bizim iklimimizde çok görülmüyor ama tefekkür etme noktasından düşünmek lazım. Kirpikleri çöl fırtınasına engel olacak sistemde terbiye edilmiş. Ağzı çöldeki yabani işte dikenleri yemek için yaratılmış. Diz kapakları sert, kalın, deriden, çünkü oturduğu zaman yanmaması için, çöle oturduğu zaman o sıcak kuma. 4x4 araçlar patinaj yaparken o gayet rahat çölde seyahat edebiliyor. Çünkü ayak tırnakları özel terbiye edilmiş. Yakıt deposu özel terbiye edilmiş. Aylarca seyahat edebiliyor. Dolayısıyla tam çölün o zor şartlarına uygun şekilde yaratılmış. Çölde deve uzakta, kendimize bakmıyoruz. Mesela ağzımızda tükürüğün olması mucize. Olmasa konuşamayız. Yemek yiyemeyiz düzgün, yutkunamayız. Midemiz jileti dahi eritiyormuş. Kendisine zarar vermiyor. Gözlerimiz yağ tabakası, bildiğin yağ ama görüyor. Her şey mucize. Onun için o mucizeleri görmek, ülfet ve gafletten kurtulmak, Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmek lazım. Allah hayretimizi artırsın inşallah. İki, aynı o insan gördüğü leziz nimetlerden duyduğu zevkleri ishar etmekle hamd ünvanı altında in'amı nimette, mün'imi in'amda görmekle idame-i nimet ve tezid-i lezzet talebinde bulunarak elhamdülillah cümlesiyle nimetler definesini bulan adam gibi nefes alıyor. Yani gördüğümüz leziz nimetlerden, onları lezzetmekten aldığımız zevklerden dolayı Cenab-ı Hakk'a hamd, Cenab-ı Hakk'a şükür, Cenab-ı Hakk'a minnettar olmamız gerekir. Yani zaten bizim lezzet almamız, aza ve cihazatımız bayram yapıyor. Mesela bir nimeti yediğimiz zaman, bir dut, bir kayısı yediğimiz zaman örneğin, dilimiz, damağımız bayram yapıyor. Yani fıtri olarak aslında biz şükrediyoruz. Gaflette olsak da Allah'a aza ve cihazatımız şükrediyor. Şuurlu olduğumuz zaman bu ibadet halini alıyor. Fıtri olan ibadetlerimiz de sanki biz şuurlu yapmış gibi onların tesbihatı, ibadetini de ahirette karşılığını göreceğiz. Şimdi burada anahtar bir ifade geçti. İn'amı nimette, mün'imi in'amda görmek. Yani bir nimet var. O nimet tesadüfen rastgele gelmemiş. Bir nimet verilme olayı var. Buna in'am deniliyor. Bunun farkına varmak. Bu farkına varıldığı zaman mün'im, yani o nimeti gönderen zat bulunabilir, bilinebilir, tefekkür edilebilir. Ama bu nimet gelmişti sofrada. Biz de yiyoruz. Şey gibi yani ganimet gibi mi diyeyim, neyse yani. Veya bulunmuş bir mal gibi, buluntu gibi bir şey gibi. Ama bu nimet bize kasti bir şekilde verilmiş. Verildiyse onu veren, gönderen birisi var. Öyleyse ona teşekkür etmemiz, ona minnettar olmamız, ona hamd etmemiz lazım. Mesela ağaca baktığımız zaman ağacın ham maddesi çamurlu su. Bu çamurlu su nasıl oluyor da zeytin, zerdali, kayısı, dut, incir üretiyor? Çamurlu su dönüyor, şey yapıyor. Hep apaçık ağacın işi değil, Allah'ın işi. Allah kanı süte çevirdiği gibi, işte bir damla suyu insana çevirdiği gibi, ağacın içinde çamurlu suyu meyveye çeviriyor, bala çeviriyor, pekmeze çeviriyor, helvaya çeviriyor. Peki bu mekanizmayı kim çalıştırıyor? Kim durduruyor? Yapraklar zamanı geldiğinde dökülüyor. Bilim adamları şöyle ifade ediyor. Allah demiyorlar veya işte okuduğumuz fenli kitaplarda Allah geçmiyor ama şöyle diyor. Ya biraz insan az bir Risale-i okumuş olsa hemen oradaki mucizeliği görür. Diyor ki yapraklardaki enerjiyi ağaç çekiyor. Niye? Çünkü o kışın işe yaramayacak, zayi olacak. O enerji boşa gitmesin, bir sonraki bahar mevsiminde o enerjiyi ağaç tekrar kullanması için yapraklardan çekiyor. Yapraklarda cansız kalınca dökülüyor. İlmi açıklaması bu. Peki bunu bu kuru kereste odun düşünebilir mi? Tasarlayabilir mi? Planlayabilir mi? Evet, dolayısıyla bunları düşünmek, bunları tefekkür etmek, tevhid bahislerini Risale-i Nur'dan çokça okumak, üzerinde müzakere, mütalaa yapmak lazım. Tefekkür olursa o zaman teşekkür de olur. Tefekkür olmazsa bu nimet nereden geldi, kimden geldi, niçin geldi? Şuuruna varılmazsa, idrak edilmezse elbette teşekkür de, hamd de eksik kalır, yarım yamalak olur veya olmaz. Yine iki tane anahtar kelime geçti. İdame-i nimet, tezyid-i lezzet talebinde bulunmakmış. Şükretmek. Yani elhamdülillah, ya Rabbi sana hamd ediyorum, şükrediyorum bu nimetten dolayı. Bu nimeti devam ettir demekmiş elhamdülillah. Neden? Hemen şuradan bir yer okuyayım. Diyor ki elhamdülillah'ın bir manasını 29. mektupta mı yoksa 11. şuada 8. meselenin işte 8. meselenden sonraki derste herhalde geçiyor. Ezelden ebede kadar hadsiz geniş hamd ve şükrü ifade etmesi elhamdülillah. Ezelden ebede kadar hadsiz geniş hamd ve şükrü ifade etmesi ancak ve ancak saadet ebediyenin ve cennetin peşin bir fiyatı muaccel bir bahasıdır. Allah bize saadet ebediye ihsan edecek inşallah. İmanımız kamil olsun. İmanımızı muhafaza edelim. Onu oradaki nimetlerin peşin fiyatıymış buradaki elhamdülillahlar. Sadece fani, kısa, geçici elemlerle alüde dünyevi lezzetlere münhasır mahsus değilmiş. Onun için üstad diyor burada elhamdülillah der, orada elhamdülillah yer. Evet, bir de tezyid lezzet dedi. Yani lezzetin devamı için biz şükrediyoruz. Üstadımız bunu farklı yerlerde 32. sözde özellikle izah ediyor. Bir elmada bir elma lezzeti olduğu gibi bin lezzet daha var. Şükreden adam lezzetini birden bine çıkarır. Nasıl? Mesela diyelim ki Hazreti Ömer'in yüzüğü, taktığı yüzük. Nesilden nesile döndü dolaştı size kadar geldi. Siz herhalde onu alelade bir yüzük gibi bakmazsınız. Ona özel bir ihtimam, özel bir saygı, özel bir hürmet, özel bir koruma, değil mi? O şekilde muamele edersiniz. Veya yine bir şekilde Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam gömleği size ulaşsa, siz onu sıradan bir gömlek gibi işte bir bez parçası muamelesi yapmazsınız. Neden? Çünkü Resulullah'a intisap ettiğinden dolayı, Resulullah'ın gömleği olduğundan dolayı ona övgüde, senada bulunursunuz, saygıda, hürmette kusur etmezsiniz. Nitekim Fatih'te Hırka-i Şerif Camii'nde Peygamberimize ait hırkası sergileniyor. Ramazan-ı Şerif'te görücüye çıkıyor. Herkes görüyor. Salavat-ı Şerifler getiriyor. Hürmet ediliyor. Neden? Resulullah'a mahsus olduğundan dolayı. Bak ne Hazreti Ömer, ne Hazreti Peygamber, Hazreti Allah, ezel ebed sultanı, kainatın sahibi, maliki, sana bu nimetleri ihsan eden, o nimet Rabbimden, Allah'tan bana geldi diye bakar ve ona şükredersek o zaman o lezzet işte birden bine çıkıyor. Cenab-ı Hak anlamayı, yaşamayı nasip etsin. Evet. 3. Aynı o insan mahlukat-ı acibe ve harekat-ı garibeden aklının tartamadığı, zihninin içine alamadığı şeyleri gördüğü zaman Allahu Ekber demekle rahat bulur. Yani Halik-i daha azim, daha büyüktür. Onların halk ve tedbirleri kendisine ağır değildir. Bir zaman 40. hocamın yanına bir adam gelmiş. Demiş ki hocam demiş ben şimdi öldüm. Evet. Öldükten sonra beni kabre koydular. Evet. Üzerime de bir ton toprak attılar. Evet. Ben şimdi nasıl kalkacağım demiş. Hocam demiş ki sen kalkmayacaksın demiş. Seni Allah kaldıracak. Yani aklımızın almadığı, yani burada ifade ettiği şekliyle harekat-ı garibeden aklının tartamadığı, zihnin içine almadığı şeyler karşısında. Biz ne diyoruz? Allahu Ekber. Allah büyüktür. Allah'ın yapamayacağı bir şey yoktur. Bir çiçeği yaratmak kolaylığında Allah baharı yaratır. Bir insanı hesaba çekmek kolaylığında bütün insanları hesaba çeker. Ma halgukum ve la ba'sukum illa ke nefsin vahide. Sizin yaratılmanızda, dirilmenizde tek bir kişinin yaratılıp dirilmesi gibidir. Bir insanın yaratılması, dirilmesi neyse, bütün insanlığı yaratmak, diriltmek, bir kainatı yaratmak, bin kainatı yaratmak Allah'ın kudreti açısından aynıdır. Ona müşkilat, zorluk, suubet yoktur. Çünkü Allah büyüktür. Haşrı getirmekten, bizi Adem'den kurtarmaktan, saadet-i ebediyeyi vermekten daha büyüktür. Her acif ve tavrı aklın haricindeki her şeyden Allah büyüktür. İşte bu durumlarda Allahu Ekber demek lazım. Şeytani işte ne kadar vesvese gelirse Allahu Ekber, Allahu Ekber diye söylemek zaten örfte var. Evet, darb-ı mesel hükmüne geçmiştir diyor üstadımız. Sübhanallah'la ilgili çok güzel latif bir hatıra var. Onu paylaşayım. Dersimizi bitirelim. Vaktimiz de bitti zaten. Van'da kaldığı zaman üstadımızın yanında talebeleri var. Bazı talebeler üstattan büyük. Üstadın ilmi çok büyük olduğu için onlar da ondan ders alıyorlar. Mesela Molla Resul üstattan büyükmüş. Büyük olduğu için biraz da rahat konuşuyor Üstad Hazretlerine karşı. Namaz kılarken namazdan sonra tesbihatta Üstad Hazretleri tesbihi çekerken Subhanallah, Subhanallah diye çekiyor. Ya o tesbihin manası şeyini tefekkür ederek böyle Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah değil de Subhanallah hakkını vererek tesbih ediyor. Bunun üzerine Molla Resul demiş ki Seyda demiş. Biz demiş senin keyfini mi bekleyeceğiz? Aynen tabir böyle. Yani biz bu hatıraları belki 15-20 sene önce Hamit, Molla Hamit'in oğlundan dinlemiştik. O da vefat etti. Allah rahmet etsin. Molla Hamit de işte o zaman Molla Resul'le beraber üstadın yanındaymış. Van'da. Biz demiş senin keyfini mi bekleyeceğiz? Subhanallah, Subhanallah. 2 saatte bir Subhanallah diyorsun. Demiş ki Molla Resul demiş. Kainatta her şeyin bir yaratılış gayesi var. Her şeyin bir yaratılış vazifesi var. Beni de demiş Allah bunun için yarattı. Cenab-ı Hak ders almayı nasip etsin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.